Ayrım 2. Cüceler Marcus Hayes. Sayfa 21. Ağzına kadar doldurmuş yanan deri torbalar bir yere temas ettikleri anda büyük bir gürültüyle patlıyorlardı. Etraflarında bulunan her şey yer yağına bulanıp alev alıyordu. İlk yaylım ateşinin kısa düşüp kendi önce ork birliklerini yakması onları hiç rahatsız etmedi. Ne taş yağmuru ne de mazgallardan üstlerine dökülen kızgın yağ onları durdurmadı. Hırs ve açgözlülükle tırmanmaya devam ettiler. Düşen her bir düşmanı yerine 5 tanesi geliyordu. Bu sefer kapılardan geçmek niyetindeydiler. Taş kapı yolu bu sefer düşecekti. Dikkat edin, Glendale'in son omzuna ok isabet etmiş olan bir askerin yanında duruyordu. Tio'nun yaratıklarından biri, uzun köpek dişleriyle basık bir burnu olan ve diğerlerinden biraz daha zayıf bir yaratık, dikkatlerin dağılmasından faydalanmıştı. Duvarı aşıp mazgalların arasında geçerek arka tarafa ulaştı. Cüce ve ork birbirlerine bakıyorlardı. Zaman durmuş, bağırışlar, okların vızıldama ve baltaların şangırtı sesleri bir anda susmuş gibiydi. Glendale'in bu seslerin yerine düşmanın nefesinin sesini duyabiliyordu. Kafatasının derinlerine göçmüş olan kırmızı damarlı gözleri sağa sola dönüyordu. Cüce canavarı neyin heyecanlandırdığını biliyordu. Savunma duvarının arkasına geçen türünün ilk örneğiydi ve bunu kavraması biraz zaman almıştı. Zırhının üzerine parmak kalınlığında sürülmüş don yağı kokuyordu. Bu iğrenç koku cücenin zihnini tekrar savaş ortamına döndürdü. Glendale'in çığlık atarak orkun üzerine atıldı. Kalkanı hızlı bir şekilde yaratığın ayağını indirdi ve ayağını parçaladı. Aynı anda da baltasını savurdu. Balta yaratığın zırhının korumadığı koltuk altına isabet etti ve kol kesilerek taş zemine düştü. Yaradan koyu yeşil bir kan fışkırmaya başladı. Ork acıyla ciyakladı ve o anda boğazına aşağıdan gelen dik bir darbe isabet etti. Akrabalarına selamımı ilet ve onları beklediğimi söyle. Glendale'in ölen yaratığı geriye iterek arkasından gelen bir başka canavarla birlikte mazgallardan aşağı yuvarladı. İki yaratık kenardan aşağı düştü. Cüce düşlerin aşağıdaki bir yarım düzinesini daha telef etmesini umdu. O andan sonra nefes alacak vakti olmadı. Duvarın üzerine sağa sola koşup miğferleri yardı, kafaları ezdi ve oklarla ateş toplarından sakınarak sıradaki orkun üzerine atıldı. Yavaş yavaş taş kapı yolunun üzerine çökmeye başlayan karanlık onu rahatsız etmedi. Halkı karanlıkta iyi görürdü fakat kolları, omuzları ve bacakları her hamleden sonra daha da ağırlaşıyordu. "Vrak kes gücümüzü toparlayabilmemiz için bize bir dinlenme şansı ver," diye yalvardı gözlerindeki ork kanını sakalının örgüleriyle silerken. Ve demircilerin tanrısı onun sesine kulak verdi. Boru ve trombon sesleri Tio'nun yaratıklarına mazgallardan inme işaretini verdi. Orklar komuta uyarak uysal bir şekilde yere çekildiler. Glendale'in taş zemine çöküp su tulumunu kemerinden çıkarmadan önce son bir düşmanı öbür dünyaya gönderdi. Miğferini çıkarıp suyu terden sırılsıklam olmuş saçlarına boca etti. Su onu serinleterek yüzünden aşağı aktı ve yaşam ateşini yeniden alevlendirdi. "Kaç kişi kaldık?" Duvarın önünde kaç cüce kaldığını görmek üzere ayağa kalktı. 100 kişi 70 kişi olmuştu. Kalanlar arasında uzaktan bile belli olan ata babaları Giselbert Demirgöz'ü fark etti. Beşincilerin ilki en çok yaratığın boğazlandığı yerde duruyordu. Bugüne kadar cüce atölyelerinden çıkmış en sert çelikten yapılma zırhı parlıyordu ve silah kemerini süsleyen elmaslar yanan yer yağı birikintilerinin alevinde ışıldıyordu. Onu herkesin görebilmesi için bir tümseye çıktı. "Yerlerinizde kalın," diyen güçlü sesi duyuldu. "Yapıldığımız granit gibi sağlam durun. Bizi hiçbir şey kıramaz. Ne Tio'nun gönderdiği ork, ne ogre, ne de herhangi bir başka canavar. Onları binlerce güneş döngüsünde hep yaptığımız gibi yine parçalayacağız. Bırak kal bizimle." Kısa bir tezahürat ve onaylayan bağırışlar duyuldu. Kısa bir an için sarsılan özgüvenleri geri gelmişti. Saldırganlar gurur ve inatlarına toslayacaklardı. Bitkin savaşçılar yemek yiyip siyah bira içtiler. Her lokma ve her yudumla birlikte kendilerini daha da güçlü ve tazelenmiş hissetmeye başladılar. Derin yaralar dikkatli bir şekilde tedavi edildi. Küçük kesikler ise iğne iplikle çabucak dikildi. Glendale'in arkadaşı Glamdolin Güçlü kolun yanına oturdu. Yemek yerken kapıdan yaklaşık 100 adım uzakta toplanmış olan ork ordusuna baktılar. Sanki bir araya toplanıp bedenleriyle kapıyı kırmak üzere canlı bir koçbaşı oluşturmak niyetindeymiş gibi görünüyorlardı. Daha önce düşmanı hiç bugün kadar inatçı ve korkusuz görmemiştim dedi sessizce. Bu seferki saldırı farklı. Ölen ağaçları düşündü ürpererek. Sol tarafında taş zemin üzerine şangırdayarak bir balta düştü. Cüce başını arkadaşının olduğu yöne doğru çevirdi ve onun eğilerek yere düştüğünü gördü. Glamdolin onu çabucak yakalayıp neyi olduğuna baktı ve ürperdi. Alnı ateş gibiydi ve ter damlacıkları yüzünden aşağı akıp sakalların arasına karışıyordu. Kızarmış gözleri boşluğa bakıyordu. Glamdolin o hain hastalığın arkadaşını da ele geçirdiğini ve onu çökerttiğini derhal anladı. Canavarlarının başaramadığını bu hastalık başarıyordu. Sen dinlen, iyileşeceksin. Hırıldayan Glamdolin duvarın en arka kısmına götürüp yere yatırdı. Fakat arkadaşın durumun iyiye gideceğini tahmin etmiyordu. Beklemek orkları olduğu gibi cüceleri de yıpratıyordu. Tüm savaşçıların en büyük düşmanı olan yorgunluk her iki tarafı da ele geçiriyordu. Glamdolin ayaktayken bile arada sırada dalıp gidiyordu ve bir seferinde de miğferi gürültüyle duvara çarpınca korkudan havaya sıçramıştı. Bu süre zarfında cücelerden birkaçı daha o meçhul hastalığa yakalanıp savunma hattından ayrılmak zorunda kalmıştı. Demirci Tanrı'nın çocuklarının durumu pek de iyi görünmüyordu. Kulakları sağır eden bir alarm sesi kalbini ağzına getirdi. Saldırganlara yeni takviye kuvvetleri katılmıştı. Ayın soğuk ışığı altında cüce, orklardan 4 kat daha büyük olan dev canavarların silüetlerini görebiliyordu. 40 tanesini saydı, iğrenç bedenleri kötü işlenmiş zırhlarla kaplıydı, devasa ellerini topuz olarak kullandıkları çamlar vardı. Ogreler, mazgallara ulaştıkları takdirde savunma hattını terk etmek zorunda kalacaklardı. Kızgın yağın olduğu kazanlar boşalmış ve kaya rezervleri de şimdilik tükenmişti. Fakat Glendalin, Jessel Bart'ın parlayan suretini gördüğü anda şüphesi ortadan kalktı. Karanlık yaratıklara karşı kazanacakları zafere olan inancı yeniden alevlenmişti. Orklar yeniden hareketlenmişti. Aralarına katılan ogreler sevinç çığlıklarıyla karşılandılar. Orklardan da çirkin ve kaba olan bu devasa yaratıklar ordunun uç kısmına geçtiler. Başa geçtikleri anda büyük demir kancalar hazırlamaya başladılar. Her kancanın bir ucu en az bir insan boyundaydı. Ardından kancaların ucundaki halkalardan uzun demir zincirler geçirdiler. Bunlar tırmanmaya müsait nesneler değil diye geçirdi içinden Glendalin. Herhalde bunlarla savunma duvarının bir kısmını yıkmayı düşünüyorlar. Durumlarına bakınca bunu başaracakmış gibi de görünüyorlar. Kancalar havada uçup da dış duvarın en az 3 düzine yerine asıldı. Duyulan bir emir üzerine de orklar ogrelerle birlikte zincirlere asıldılar. Demir zincirler gerildi ve kırbaç sesleri duyulmaya başlandı. Cüce hafif bir çatırdama sesi duydu. Halkı tarafından çok uzun zaman önce inşa edilen savunma duvarı bu korkunç güç karşısında çaresizce direnmeye çalışıyordu. Çabuk yaraları buradan uzaklaştırın diye bağırdı. Daha önce yağ kazanlarında çalışan yardımcılar Glamdolin ve diğer savaşamayacak durumdaki cüceleri taşıdılar. Mazgallardan biri yıkıldı ve düşen kancayla duvar parçaları ogrelerden ikisiyle 10 orku öldürdü. Fakat yaratıklar vazgeçmedi. Biraz sonra kanca yine havada dönerek duvarın farklı bir noktasına düştü. Bu sefer cüceler geri çekilmeye başladı. Ön duvarı terk edip büyük taş kapının üst kanadından pozisyon aldılar. Demirciler yıllar önce buralara cücelere şimdi korunak sağlayan demir siperler inşa etmişlerdi. Glendalin duvarın yolun üzerine yıkılışını duydu. Yer korkunç ağırlığın altında titremişti ve düşmanın sevinç çığlıkları tarif edilmez derecede yükselmişti. Kendileri bilirler. İstedikleri buysa kafalarını ezeriz. Cüce sakinleşmeye çalışıyordu. Bu kapılar asla düşmezdi. Burası öyle birkaç kancayla indirilecek bir yer değildi. Dikkatli bir şekilde siperin üzerinden baktı. Cücelerin diğer bir başka düşmanı da savaş alanına yaklaşıyordu. Simsiyah atların üzerine ok ve ogre ordusunun ucuna doğru at sürüyorlardı. Cüce uzun boylu sivri kulaklı yaratıkları derhal tanıdı. Bunlar tünellerde cücelere saldıran ve büyük kayıplara yol açarak zorlukla def edilen yaratıklardı. Atlarının gözleri kırmızı ışıklar saçıyor, nalları her adımla birlikte beyaz kıvılcımlar çıkarıyordu. Atlılardan ikisi kapının dibine kadar gelerek orklar ile ogrelere talimatlar verdiler ve bu talimatlar hiç itiraz edilmeden yerine getirildi. Canavarlar kapıların önündeki yıkıntıları temizleyip yeni bir saldırıya hazırlanıyorlardı. Elfler diğer yaratıkların yaptıklarını güvenli bir mesafeden izlemek üzere atlılarını döndürüp geriye çekildiler. Atlılardan biri sırtındaki devasa bir yayı çekip oku yerleştirdi. Eldivenli parmakları yayın gergin ipini çok rahat bir şekilde hazırda tutuyordu. Okçu o şekilde beklemeye başladı. Cüceler çabucak kaya parçaları taşıyıp getirerek yaratıkların üzerine atmaya başladılar. Yaratıkların bazıları kaya parçalarından kurtulmaya çalıştı. Kaçıp geriye gitmeye çalışan 3 ork bulundukları yeri tam terk edecekken okçu okunu serbest bıraktı. Uzun ok, Glendalin onu göremeden canavarlardan birine isabet etti ve onu yere düşürdü. Ork daha yere düşmeden elf yayına yeni bir ok gelmişti. İkinci canavar da ciyaklayarak öldü ve üçüncüsü de hemen onu takip etti. Diğer yaratıklar uyarıyı anlamışlardı ve bu yüzden işlerinin başına geri döndüler. Kimse arkadaşlarının ölümüne karşı çıkmaya cesaret edememişti. Hatta alt düzey komutada bulunanlar bile feci şekilde cezalandırılmaktan korkmuşlardı. Bu iş sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Kapının önündeki tüm yıkıntılar toplanmıştı. Beşinciler boyunun cüceleri tuhaf görüntüyü izliyorlardı. Doğudaki gökyüzü yavaş yavaş aydınlanıp güneşin doğuşunu müjdelerken kuzeyde geniş bir toz bulutu yükseliyordu. Bulutun orta kesimi siyah, kırmızı ve gümüş renginde parlıyordu. Renkler birbirine karışıyordu. Canavarların başlarının üzerine hareket edip rüzgarın aksi yönde kapıya doğru ilerliyorlardı. Normalde çok gürültülü olan ork topluluğu sessizleşmişti ve bu canlı sisle temas etmemek için korkuyla başlarını eğiyorlardı. Ogreler de geriye çekilmişti. Elfler başlarını saygıyla eğip bir hükümdara gösterilmesi gereken saygıyı gösteriyorlardı. Parıldayan sis atların önünde yere kondu ve durdu. Sonra ise imkansız olan gerçekleşmeye başladı. Kapıda bir sallantı hissedildi, taş titredi ve 5 kilitten ilki açıldı. Birisi korunaklı ülkeye ihanet edip düşmana büyülü sözleri vermiş olmalıydı. Bu imkansız diye bağırdı Glendalin ve suçluyu görebilmek için kapının diğer tarafına baktı. Nasıl? Glamdolin güçlü kol tek başına kapının önünde durup kollarını dua eder gibi kaldırmış ve ikinci sihirli parolayı söylüyordu. Sus aptal diye bağırdı aşağıdaki arkadaşına. Ne yapıyorsun? Fakat cüce onu duymuyordu. İkinci kilidin rünleri de parlamaya başlamıştı. Kilit gıcırdayarak açıldı. Bize karşı lanet olası büyü kullanıyor olmalılar diye yüksek sesle tahminde bulundu Glendalin. Sis onu büyülemiş olmalı. Üçüncü kilit de açıldı ve demir sürgü serbest kaldı. Savunmadaki sıralar arasında bir hareketlenme başladı. İlk sıradakiler ayağa fırlayıp Glendalin'i susturmak üzere aşağı inmeye başladılar. Ancak o sırada dördüncü kilit de açılmıştı. Geriye tek bir kilit kalmıştı ve büyülenmiş haini susturacak adamlar daha ortalıkta görünmüyorlardı. Artık zamanda yetişemeyiz dedi Glendalin kızgın bir şekilde. Bırak kas beni affet ancak başka seçenek yok. Baltasını alıp tüm gücü ve kızgınlığıyla daha biraz önce birlikte omuz omuza savaştığı arkadaşına doğru fırlattı. Balta kendi ekseni etrafına dönerek aşağı doğru uçtu. Cüce iyi nişan almıştı. Silahı hedefini buldu. Balta sol omzuna saplandı. Glendalin acıyla haykırdı. Yaradan kanlar fışkırdı ve cüce yere devrildi. Glendalin tanrısına baltayı hedefe doğru yönlendirdiği için teşekkür etti. Fakat geç kalmıştı. Hain amacına ulaşmıştı. Son kilit de açıktı artık. Devasa kapı yavaş yavaş hareket etmeye başlamıştı. Sallanarak iki yana doğru açılıyordu ancak yanlış kişilere açıldığını biliyormuş gibi direnç gösteriyordu. Kaya kayaya sürttü. İnce açıklık yavaş yavaş büyüyerek bir geçit haline geldi. Sonsuzmuş gibi gelen bir sürenin ardından kapılar artık sonuna kadar açılmıştı. Son bir gürültü duyuldu ve sonunda korunaklı ülkeye çıkan kapı dünyanın yaratılmasından bu yana ilk defa açıldı. Hayır bu olmamalı. Glendalin titreyerek kendine gelmeye çalıştı. Giselle Bart ve son kalan savaşçılarla birlikte girişi savunmak amacıyla aşağıya koştu. Kapıya sondan ikinci kişi olarak varmıştı. Arkadaşları sıraya girerek bir elleriyle kalkanlarını kaldırmış, diğer ellerinde ise cücelerin o korkulan silahları olan baltalarını hazırda tutuyorlardı. Birbirlerine yakın durup ork, ogre, troll ve elflerden oluşan kalabalık ordunun karşısına etten bir duvar örmüşlerdi. 40'a karşı 40 bin. Düşmanları ileri atılmaktan çekiniyorlardı. Bir tuzak olduğunu düşünüyorlardı çünkü kapı bugüne kadar hiç açılmamıştı. Glendalin'in gözleri hain düşmanın ilk sırasını taradı. Onların arkasında ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralar vardı ve sayı bu şekilde artarak ilerliyordu. Kalın kaşları çatıldı ve alnında derin bir çizgi oluştu. Elle tutulur düşmana karşı olan nefreti ile görevine duyduğu bağlılık kendisini güçlü hissetmesine sebep oluyordu. Giselbert kapıları tekrar kapatacak sihirli parolayı söylemişti. Kapının kanatları komutu yerine getiriyordu ancak yavaş bir şekilde. Hem de çok yavaş. Beşincilerin ilki sıranın arkasından geçerek elini her birinin omzuna dokundurdu. Bu dokunuş sakinleştirmekle birlikte onlara cesaret de veriyordu. Korunaklı ülkenin son savunucuları. Elfler emirler yağdırdı ve trombonlar ötmeye başladı. Ork ve ogreler kendilerini cesaretlendirmek için bağırıp silahlarını havaya kaldırdılar ve yeri gümbürt ederek harekete geçtiler. Saldırı başladı. Tek sıra halinde saldırabilirler ancak gelip çeliğimizden tadına baksınlar diye bağırdı. Glendalin arkadaşlarına cesaret vermek için bırak kas bizimle, bizler demircinin çocuklarıyız. Bizler demircinin çocuklarıyız diye tekrarlayarak bağırdı cücelerden biri, ayaklarını sağlam bir şekilde kayalık zemine basarak. Giselbert cücelerden dördünü son savunma hattı olarak arkaya yerleştirdi. Sonra da kalkanı bir kenara fırlatarak iki baltasını da eline aldı ve karşı saldırı emrini verdi. Beşinciler boyunun son savaşçıları düşmanlarını yok etmek üzere saldırıya geçti. İki cephenin çarpışması kapının 10 adım ilerisinde gerçekleşti. Kapının koruyucuları ilk saldırıdan ork sıralarına köstebek gibi daldılar. Glendalin elinde kalan tek baltasıyla önüne gelen Baldr'a saldırıp onları bedenlerinden ayırıyordu. Yaratıkları öldürmek için uğraşmakla zaman kaybetmiyordu. Onları düşürüp arkadan gelecek olanlara engel olmalarını sağlaması yetiyordu. "Beni asla geçemeyeceksiniz," diye bağırdı düşmanı. Bir süre sonra tüm bedeni berbat kokan kanla kaplanmıştı ve miğferinden akan kanlar gözlerini yakmaya başlamıştı. Yorulmak üzere olduğunu hissetmeye başladığı anda baltasını iki eliyle savurmaya başladı. Asla! Kemikler kırılıyor, sıcak sıvılar üzerine damlıyordu. Bir kılıç ve bir mızrak vücudunu hafif yaralar açmıştı ancak bu ona engel olmadı. Söz konusu olan kendi hayatı değildi. Glendalin kapıların zamanında kapanması ve korunaklı ülkenin güvende olması için çabalıyordu. Hasta olanlar iyileşir iyileşmez savunmayı devralacaklardı. Daha kaybedilmiş bir şey yok dedi kendi kendine. O saate kadar görevlerini başarıyla yerine getiren Usta Brongar'ın rünleri koruma kapasitelerini doldurmuş olmalıydı. Glendalin sağındaki yoldaşının kafatasının bir ok kırıcıyla ikiye bölündüğünü gördü. Hissettiği nefret ve katil canavarı öldürme hırsıyla iki adımda yaratığın yanına vardı ve baltasıyla karnı boydan boya yardı. Üzerine düşen gölgeyi geç fark etti. Kafasına doğru inen ogre topuzundan kaçmaya çalıştı ancak silahın uç kısmı bacağını isabet etti ve onu ezdi. Çığlık atarak düşerken önündeki orkun baldırının yarısını da baltasıyla kopardı. Sonra da bacaklarda oluşan bir karmaşanın içine kafa üstü düştü. Etrafında kimse kalmayıncaya kadar baltasını çılgınca sağa sola savurdu. "Buraya gelin!" diye bağırdı düşmanlarına nefretle. Yaratıklar onu küçümseyerek baktılar. Hırsları çok büyüktü ve bu yüzden cücenin yanından koşup geçerek korunaklı ülkeye girmek üzere ilerlediler. Onları daha iyisi beklerken sert cüce etini ne yapacaklardı ki? Hayvanlar gibi üst üste yığılarak kapıdan içeri girmeye çalıştılar. Artık Glendalin'le ilgilenmiyorlardı. Cüce yenilmişti. Acılar içinde doğrularak kapıyı görmeye çalıştı. Son savunma hattındakilerin canavarları durdurmayı başarmaları için dua etti. Duaları boşunaydı. Hayatta kalan son cüce kendisiydi. Diğerleri öldürdükleri sayısız yaratığın oluşturduğu yığınların arasında feci şekilde can vermişlerdi. Giselbert'in kemerinin parlayan elmasları yattığı yeri belli ediyordu. Üç ogre karşısında savaşırken ölmüştü. Bu görüntü Glendalin'in yüreğine inanılmaz acılar verdi fakat aynı zamanda da gurur duydu. Kapı neredeyse kapanmıştı. Sekiz ogre nafile bir çabayla kapının kanatlarının kapanmaması ve kilitlenmemesi için uğraşıyordu. Fakat nasırlı ayak tabanları zemin üzerinde kayıyordu. Korkunç güçlü olmalarına rağmen Brakkas'ın tanrısal gücüyle baş edemezlerdi elbette. O ana kadar korunaklı ülkeye girmeyi başarmış birkaç yaratık, içeride yaşayan insan, büyücü, elf ve diğer canlılar için ciddi bir tehlike oluşturamazdı. Sabah güneşin ışınları zirveleri aşıp Glendalyn'i aydınlatıyorlardı. Elini yüzüne tutarak hassas gözlerini korudu. Kapıların sonuna kadar kapandığına emin olmak istiyordu. Başardık bırak kas diye düşündü rahatlayarak. Aynı anda sırtına yakıcı bir acı saplandı. İnce bir bıçak ucu birkaç saniye boyunca göğsünden çıkıp geri çekilinceye kadar orada durdu. Nefesi kesildi. Kim? Hain saldırgan etrafından dolanıp gözüne önüne diz çöktü. Cüce narin bir elf yüzü gördü önünde. Güneş ışığı sarı saçların arasında parlıyor ve saçların ipek gibi görünmesini sağlıyordu. Bu güzel görünüm yüzde onu bozan korkutucu bir arıza vardı. Cüce gözlerin olması gerektiği yerde badem şeklinde iki dipsiz siyah boşluk gördü. Sivri kulak dizlerine kadar inen, karartılmış parlak bir zırh taşıyordu. Bacakları deri bir pantolon tarafından korunuyordu ve kahverengi çizmeleri dizlerine kadardı. Koyu kırmızı eldivenler parmaklarını kirden koruyordu ve sağ elinde ise cücenin demir örgü gömleğini delip geçen ince kanlı bir mızrak ucu tutuyordu. Tuhaf elf cüceyle konuştu. Glendalyn onu anlayamadı ancak kelimenin tonu ürpermesine neden oluyordu. Arkadaşım şöyle diyor, bana bak, ölümün adı Sint Horas diye çevirdi arkasından biri. Canını alan benim ve toprak da ruhunu alacak. Glendalyn koyu renkli kan kusuyordu. Kan ağzının kenarından sızıp sakallarına karıştı. Önümden defolup git, adi sivri kulak. Kapının kapanışını izlemek istiyorum dedi hınç dolu bir sesle. Karşısındaki rakibinin baltasını savurarak uzaklaştırmak istedi. Balta neredeyse elinden kayıp düşecekti. Kuvveti kalmamıştı. Defol yoksa seni bir saman çöpü gibi ikiye ayırırım. Hain elf diye bağırmaya devam etti. Sint Horas soğuk bir şekilde güldü. Mızrağın ucunu cücenin örgü gömleğinin zincirleri arasına yerleştirdi. Yanılıyorsun. Bizler kara elfleriz. Elfleri yok etmek için geldik dedi arkasındaki ses. Kapı kapanıyor olabilir. Ancak toprağın gücüyle yeniden hayata döndüğünde bizden biri olacaksın ve kapıyı tekrar açacaksın. Parolayı biliyorsun. Asla diye karşı çıktı cüce. Ruhum Vrakkas'ın yanına gidecek. Hayır, ruhun toprağa ait ve sonsuza kadar ona ait kalacak diye sözünü kesti ses. Şimdi öl ve geri gelerek korunaklı ülkeyi bize ver. Mızrak ucu çaresiz, zayıf düşmüş cücenin etine girdi. Acı onu susturmuştu. Sint Horas mızrak ucunu yumuşak bir biçimde ikinci kez cücenin etine sapladı. Bunu neredeyse nazik ve sevecen bir şekilde yapmıştı. Ölmesini bekledi. Glendalyn'in ölümle mücadele eden yüzünün çizgilerini izledi ve ifadesini merakla içine çekti. Ancak taş kapı yolunun son korucusunun ölümünden emin olduktan sonra ayağa kalktı. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.